Ayrım 17, Sen Kimsin Çiğdem Anad, sayfa 178. Alev hizmetçisine izin verdi. Zihni çok yorgundu, yalnız kalmalıydı. Müzik sesine dahi tahammül edemeyecekti. Radyoyu kapattı, perdeleri çekerek ışığı kesti, koltuğa oturdu. Kerem'le birbirlerini nerede kaybetmişlerdi? Günlerin tadını çıkaralım diye dili kurumuştu. Kerem ise hep yarın kaygısı günleri tasaya, kedere boğmuştu. Ülkede sorunlar biter miydi, bitmezdi. O sorunların ayrılmaz parçasıymışçasına oturup kalkan konuşan Kerem, anlık saatlik zevkleri kurutmuştu. Şimdi de poliste sorgulanıyordu. Avukat Ahmet'e arka çıkmasının, davasını takip etmesinin bedeli tabii emniyete düşmesi değildi ama bana ne diyemeyenleri bu devlet cezalandırıyordu. Uluslararası İlişkiler Fakültesini bitirebilseydi belki kulak verebilirdi tahlillerini. Bugünse en yakındaki kocası dahil hiç kimse kale almıyordu fikirlerini. Kocası gözaltındayken İnci'yi arıyordu. Hukukçu kadının ağzından çıkacak sözler kıymetliydi. Börekler açıp pastalar süsleyeceğine, çocuk doğurup bakacağına, yıllarca eşinin ve eşinin arkadaşlarının olayları yorumlayışlarını terbiyeli, saygılı dinleyeceğine, üniversiteye devam etseydi, çalışsaydı kimse onu hiçe saymazdı. Hiçe saymak bir insanı öldürmekten beterdi. Bıçaklanıp, kurşunlanıp, teknelenerek kapının önüne konan, belki kendini daha iyi hissederdi, kurşunlanmaya değer bulunduğu, bıçaklanacak kadar hınç büyütüldüğü için bir tokat, bir tekme yememişti Kerem'den. Gece yarısı eve gelen karısına hesap sormaz mıydı adam? Peki başı belaya girdiğinde ilk telefon edeceği kişi karısı değilse kimdi? Hiçe saymak tümörlü hücre şırınga etmekti. Yavaş yavaş acı çektirerek öldürmekti. Alev başkalarına can havliyle koşarken canını mı kurtarmaya çalışıyordu? Onu şafak vaktinde uyumadan dinleyen Sarp, telefon konuşmasını uzatabilmek için çırpınan Levent, sokakta peşinden koşarak küfürlerini sineye çeken Çakır, şişe şişe koluna bağladığı serumlar mıydı? Uyuyakaldı. Fırat'ın telefonuyla sıçradı yerinden. Gözaltı süresi uzatmışlardı. Kerem'in telefonlarını dinlemişler. Suç unsurları icat etmişlerdi. Dinleme kayıtlarını Fırat savcılıktaki köstebeklerinden temin etmişti. Kayıtları birkaç avukata inceletmişti. Kerem'i tutuklayacakları hiçbir delil yoktu bu kayıtlarda. Ancak birçok kişi delilsiz tutukladıklarından kocasını içeri atabilirlerdi. Oğlunu düşündü. Babası hapse düşerse okul arkadaşları arasında başını yerden kaldıramaz hale düşerdi çocuk. Bu ne rezalet diye bağırdı. Kerem avukat suç işlemedi nasıl cezaevine girer? Fırat, hangi ülkede yaşıyorsun kızım? Gazete okumuyor musun? Haber seyretmiyor musun? Alev yine aşağılanmıştı. Sustu, saatine baktı. Akşam üstüne varmıştı. Soruna el atmalıydı. Fırat'ın da temas kurduğu Çakır ile konuşmalıydı. Kendini sunduğu herif Kerem için bütün gayretini sarf etmeliydi. Bu karanlık eli kolu uzun mafya babası bir yolunu bulup cezaevinin yolunu keserdi. Üzerindeki eşofmanlarla arabaya atladı. Önce akıl fikir danışacağı Bilur'la buluşacağı meyhaneye doğru tam gaz yol aldı. Her derde deva abla müdavimlerinin olduğu meyhanede her zamanki masasına oturmuştu. Bilur'u yalnız gören diğer müdavimler masasına uğrayarak bir tek atıyorlardı. Rakıyla muhabbete koyutmak üzereydiler ki Alev geldi. Masadaki üç adamı görünce kasıldı, oturup oturmamakta tereddüt etti. Bilur, gel arkadaşlarınla tanış, bizimle bir kadeh içip kalkacaklar. Adamlardan biri yaşlı ressam, diğeri orta yaşlı yazar, diğeri genç yaşta emekli işsizdi. Ressam elini sıkarken gözleriyle Alev'in kalbine dokundu. Kalbinin resmini ilk andan itibaren çizen, içini seyreden röntgen bakışı ressamın yalana kalmayacağı hissiyatların, gerçekten sahte mimiklerini, jestlerini yakalayacağı belliydi. Alev ressamdan gizlenmeye çabalayarak elini kolun masanın altına sokup sustu. Yazarın ise güzellere zaafı aşikardı. Merhabalaşmaların hemen akabinde Alev'in bacak boyunu, ayak bileğinin, bel çevresinin santimetresini, pabuçlarının tırnaklarının rengini söyleyebilirdi. Masadaki güzel kadın üstünlük taslayan erkeklerden hoşlanırsa değil garsona, meyhanenin sahibine de tuzu, biberi, servisi bahane edip posta atardı. Yazar uzun yıllar boyunca her daim oraya çıkaracağı yeni meziyetleri varmışçasına gizemli de durabilirdi. Masadaki alımlı kadın mütevazi erkeklerden hoşlanırsa, yazar 5 yaşında bıçakla yemek yemeyi öğrenmiş, 7 yaşında papyon takmış, 15 yaşında iki lisanı hatmetmiş, 23 yaşında master'ını tamamlamış, 33 yaşında genel müdürlüğe yükselmiş, 40 yaşında dünyalığını kazanmış, 45 yaşında burjuvalığı elinin tersiyle itmiş, hayatın çeşidini yazdıkça keşfeden ve evrende bir hiçten biraz hallice bir varlık kıvamında davranan adam pozunu takınabilirdi. Garsona sipariş verirken terk ettiği saray sofralarından gelen nezaketini, geçmişinden kalan alışkanlıkmışçasına gizleyemediğini gösterdi. Masadaki hüzünlü kadın maço erkekten hoşlanırsa yazar korumacılığını ön plana çıkarır, yeri rahat mı, esinti ürpertiyor mu, şal ister mi, ekmeği kızarmış tercih eder mi gibi soruları peş peşe sorabilir, himayem altındasın izlenimini derhal uyandırırdı. Gürleştirdiği sesiyle garsona, hanımefendinin tabağını sık sık değiştireceksin komutunu verip göz boyamayı tetkikiyle titizliğiyle sürdürürdü. Masadaki narin kadın komik erkekten hoşlanıyorsa yazar masadaki her cümlede şaka üretmek için konuşmaları, kalecinin tetiktiğinde dinler gözleri üniversite sınavındaki test çözme hızıyla espriye çevirirdi. Garsondan meze isterken garsonu da güldürecek bir trük bulurdu. Masadaki mağrur kadın siyasi erkekten hoşlanıyorsa yazarın işi daha kolaydı. Hem liberal, hem milliyetçi, hem demokrat, hem sosyalist jargonu bilirdi. Yazar Alev'in hangi kadın tipine girdiğini anlamaya uğraşıyordu. Genç yaştaki emekli işsize bezgin, yorgun, umutsuz içiyor, masadakileri dinliyor, onaylıyor, kadınlar ise uzaktan seyrediyordu. Alev ne oluyor bu ülkede demez mi? Yazar hemen siyasi yakasını taktı, sazı eline aldı. Ressam yazarın bazı tahlillerine itiraz etti, tartışmaya başladılar. Tartışmayı duyan diğer masadaki müdavimlerden birkaçı daha sandalyesini çekerek masaya ilişti. Rakı kadehleri dolup boşalıyordu. Alev gidelim demiyordu. Çünkü ülkedeki olan biten olayların altında, üstünde, önünde, arkasında neler döndüğünü meyhane masasında dahi duydukça Kerem'in başına daha kötü şeyler gelmesinden endişeleniyor, çare bulmaya çalışıyor. Billur'un kaşıyla gözüyle kalkıp gidelim işaretlerini aldırmıyordu. Billur arkadaşlarını tartışmaya alevlendirerek Alev'in beğenisini kazanmaya çalıştıklarını anlıyor. Yapay tansiyon yüksekliğinden rahatsızlık duyuyor. Arkadaşlarının şovunu istiyordu. Alev etkilenmişti gerçekten ama gösteri üzerine gösteri sergileyenlerden değil, ülkenin halinden. Alev kaybedecek vaktimiz yok gitmeliyiz dedi ayağa kalktı. Müdavimlerin hepsi şaşırıp kaldı. Bu ani kalkış keyiflerini kaçırdı. Yazar dışında hiçbir Alev ile bu gece yatabilir miyim diye düşünmemişti. Yazarın kendilerine atak davranarak niyetini göstermesi üzerine geri çekilmişlerdi ama Alev'in hayranının kazanma arzusunu verdiği şekli yaptıkları tartışma kesintiye uğrayacaktı. Masadaki kadın gidince birbirleriyle rekabetin, polemiğin, daha oturuklu cümleler kurmanın, demagojiyle üste çıkmanın, aykırı fikirler aramanın, yalandan çatışmanın zevki kalmayacak. Hepsi birden, bırakmayız, bizim misafirimizsiniz, gece bitmeden gidilir mi, imkanı yok bırakmayız diye ısrar ettiler. Kocasının başı beladayken daha fazla vakit harcamayacak Alev'i ikna edip oturtmaları mümkün değildi. Alev hiç ummadıkları kabalıkla iyi geceler beyler, muhabbet fazla uzadı zaten, bizim yapacak önemli işlerimiz var dedi. Tam kuş kafese girdi zannederlerken çemberde çevirdiklerini sandıkları bu serçenin beyler de hitap ederek muhabbeti kestirip atması karşısında yazar dahil hepsi şaşkınlıkla suspus oldu. Alev'in arkasından tek kelam etmediler. Müdavim erkeklerin ortak özelliği yenilgilerini örtbas edişlerindeki sessiz intifaktı. En ufak işarete imaya ihtiyaç duymaksızın aynı genetik kodla davranarak yenilgiyi yok saymayı bilirlerdi. Yenilgiyi dillendirmek kendileriyle yüzleşmelerine yol açardı ki yüzleşme özgüvenlerini sarsardı. Özgüvenlerini sarsacak her hamleyi savuşturmayı ve ortak yenilgide birbirlerinin sırtını sıvazlamayı daha çocukken öğrenmişlerdi. Bilure'ye varınca buluşacakları Çakır'ı aradı. Çakır zaten kapının önüne gelmişti. Bir demet kırmızı gülle girdi içeri. İçki yerine Türk kahvesi istedi. Masaya oturdu. Çakır, kocanın durumunu takip ediyorum diye söze girdi. Mafya başının da bıçak kemiğe dayandığındaki delikanlı takdir eder diye düşündü Ali. Aslında Çakır, karısını becerdiği herife kendisini borçlu hissediyordu. Ali, serbest bırakacaklar mı? Serbest bırakılması için her şeyi deniyoruz. Nasıl? Nasılını bize bırak. Yahu bu nasıl iş? Gözünüzü açın biraz. Bu işler ciddi. Bulaşmaya gelmez. Ahmet abiyi hapisten çıkarmaya çalışmak suç mu? Çakır. Bundan sonra suç olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Şimdi benim gitmem gerekiyor. Sen merak etme. Davayı kovalıyorum. Kurtarırız inşallah. Diyerek lafı kesti. Kahvesini bitirdi. Alevi dava arkadaşı olmuşçasına yanaklarından öptü. Sırtını sıvazladı gitti. Bedensel beraberlik nelere kadirdi? Bedensel beraberlik yıllarca sınanarak kurulan dostlukların bir anda üzerine geçebiliyordu kimi zaman. Bazıları bu nedenle yıllarca arkadaşlığı pekiştirmekle uğraşmadan bir dokunuşla özel ilişki kurmayı tercih edebiliyordu. Bilir'in ise temasa dahi ihtiyacı yoktu. Onunla tanışan, muhabbet eden kolayca müptelası oluyordu zaten. Başkalarını dinleyip, başkalarını yarenlik edip, başkalarına akıl verip, kendini bir kenara bırakabilen kadın olabilmek zordu. Alev belki de hiç Billur'a benzemeyecekti. Alev'in anlatacakları kendi maceralarından ibaretti. Maceralar biriktirdikçe muhabbet konusu artırabilir, ilgi çekebilir, kendisini dinletebilirdi. Başkalarına akıl verecek tecrübeden yoksundu. Ne işlere dair birikimi vardı, ne farklı karakterler tanımanın zenginliği, ne de fikir çeşitliliği. Başkalarının onu tercih etmesinin nedeni güzel bedeniydi. Billur'la dertleşmesi yine uzun sürdü. Yıldırım Bahar'la Bahar bir barda tanışıp aynı gece yatmış iki insanın sabah uyandığındaki bocalaması içinde cümle kuramıyorlardı. Bahar kafasını duş altında toparlamaya uğraşırken suçluluk duyuyordu. O acaba aslında striptizci olsa daha mı eğlenceli yaşardı? Şöyle kendini serbest bıraksa altından boru dansçısı mı çıkardı? Havluyla kurulanırken kalçasının morlukları aynaya halka halka yansıdı. Yıldırım'ın şiddet eğilimi şaşırtıcıydı. Kocası biriktirdiği öfkeleri bastırdığı kıskançlıkları boşaltmıştı tokatlarla. Nelerin öfkesi kıskançlığı peki? İşindeki zorluklarla baş başa kalmasının, yalnız savaşmasının hırçınlığı mıydı bu şiddet? Yoksa onun gözünde çekiciliğini mi kaybetmişti? Bacaklarını kalçadan öne uzatarak, omuzlarını dikleştirerek, süzülerek yürümeyi zarafet kursunda öğrenen Bahar, kızı doğduktan sonra kamburlaşarak dadılara mı benzemişti? Yıldırım gözünün önünde ise salamlar, sosisler, peynirler, pizzalar geçiyordu. Hadi açlıktan bayılacağım, dışarı çıkalım dedi. Bahar saçlarını topladı, aynaya göz attı. Yeni kendine benzemiyordu. Acele saçlarını açtı, savurarak dağıttı. Eskiden sınırın doğu Almanya tarafında bulunan, bugün Batı Almanya'nın revaçtaki mekanı haline gelen öğrencilerin, entelektüellerin takıldığı fikir ve eğlence kulübüne gittiler. Yıldırım'ın gitmek istediği yer aslında burası değildi. Hafızası onu yanıltmıştı. Saat geç öğleden sonrayı gösteriyordu. Öğle yemeği servisi bile bitmişti. Bu saatte başka yer arayacaklarına bu kulübe girip midelerini basacak bir şeyler araştırmaya karar kıldılar. Buldukları boş masaya oturup kalan yemeklerden seçerek sipariş verdiler. Yıldırım bu kulübü kimin önerdiğini aniden hatırladı. Şirketinde bir zaman çalışan avukat Ahmet bir Almanya seyahatinde bu mekana gelmesini önermişti. O zaman yolu düşmemişti. Hafıza ne tuhaf yanıltıyordu. Şimdi burası aklına gelivermişti. Bahar ne önemi var o barın, bu kulübün? Beraberiz ya bana yeter dedi. Yıldırım bu cevaptan etkilenmemişti doğrusu. Sevgi sözcükleri eski ağızlarda uzun yıllar içinde yıpranırdı. Yeni ağızlardan duyulan aynı sözcükler ise sevgililerin ellerinin kenetlenmesine, gözlerinin süzülmesine, seslerinin yumuşamasına yeterdi. Eski ağızlardan çıkan sevgi sözcükleri, akşam gelirken eve ekmek almayı, sabah çöpleri kapının önüne bırakmayı unutma sıradanlığında algılanırdı. Eskimiş ağızlarda eskiyen sözlerle şüpheyle bakılır, altında hainlikler aranır. Bahar kocasını hizaya mı çekmeye uğraşıyordu? Yıldırım müzik güzelmiş cevabını verdi. Punk kızlar, gotik kızlar, rockçı kızlar, bir karış etek giyen kızlar her masada hararetle konuşuyorlardı erkek arkadaşlarıyla. Yan yana dizi masalardan sesleri duyuluyordu. Üniversite yaşlarının azaltılması, emekli yaşının yükseltilmesi, göçmenlerin koşulları, sağlık hizmetlerine devlet katkısının düşülmesi gibi aşktan, meşkten uzak tamamen toplumsal politik konuları tartışıyorlardı. Yıldırım bunların kendileriyle ilgili sorunu yok galiba, hepsi toplumu kurtarıyor derken Türkiye'nin halini ve işlerini hiç konuşmadıkları kadar uzun uzadıya konuştular. Akşam olduğunu koridorun diğer tarafında dansın başlamasını fark ettiler. Üç ayrı salonda dans ediliyordu. Bir salonda rock, öbüründe pop, diğerinde tango çalıyordu. Kimse kimseyle ilgilenmiyor, müziğin hiçbir ritmini kaçırmayarak kol bacak ahengini tutturarak ayna benzer konsantrasyonla, gitarla, piyanoyla, saksafonla, kemanla, mızıkayla, davulla harmanlanarak salınıyorlardı. Yıldırım, bunlar uçmuş, etraflarını görmüyorlar, kafaları dumanlı mı ne, dedi. Dans edenlerin yoruldukları masalara gelip bir kadeh içip politik tartışmaya bıraktıkları yerden devam etmelerini, sonra yine dansa dönmelerini şaşırarak izlediler. Bahar nadiren yaptığı önemli tahlillerden birini daha dillendirdi. Kadın erkek eşitliğini sağlamış toplumlarda sevgililer ne birbirleriyle ne de kendileriyle uğraşıyorlar, dedi. Yıldırım akşam bu tahlili sabahsa boru dansını yapan karısının tehlike arz ettiğini düşündü. Bahar'ı elinden tutarak dans salonlarından birine götürdü. Kalçalarından sıkarak dans ederken Bahar başını kocasının omzuna dayayarak diğer erkeklerin dans edişini, vücut kırılmalarını seyretti. Genç bir çocukla göz göze geldi. En fazla 25 yaşını gösteren çocuktan gözlerini ayırmadı. Gece boyunca her köşede çocuğu takip etti. Genç bir erkek ne okula, ne işe, ne paraya, bir kadın bedenine verdiği değeri verirdi. Genç bir erkek kocaman göğüsler uğruna işini terk edebilir, okulunu bırakabilir, şehirler değiştirebilirdi. Seviştiği kadının kocasını dövebilir, öldürebilirdi. Genç erkeğin en zayıf yanı hazın peşinden sürüklenmek, en kuvvetli yanı da haz vermekti. Genç erkek ne zamanki adam olmak diye tanımlanan kariyerin peşine düşer, kazandığı parayla haza ulaşmayı öğrenirdi, yani orta yaşlarına varırdı, o zaman bir kadınla doyuma ulaşmayı unuturdu. Orta yaşa gelen kadınların gönüllerinin genç erkeklere kayma nedeni buydu. Bahar bunları genç erkeklerle ilişkiye giren arkadaşlarından dinlemiş, öğrenmişti. Yıldırım onu ailesinin evinden çıkıp kocasının evine gelen gözü açılmamış tay yavrusu sanıyordu. Kocasının aylarca sevişmeden uyumasına ses çıkarmayışı saflığında mıydı? Paraya tamah etmesinden miydi? Çocuğunun düzenini koruma gayretinden miydi? Belki bunların payı da vardı ama asıl belirleyici etken Yıldırım'ı anlama çabasıydı. Bahar da kız arkadaşları da eşlerini anlamak için sabretmeyi, takip etmeyi annelerinden öğrenmişlerdi. Anneleri babalarının ceket pantolon ceplerini karıştırır, gömleklerinin fanilalarını koklar, kilotlarını çamaşır makinesine atmadan ellerini evirir, çevirir, leke ararlardı. Bahar'ın bir kız arkadaşı da düzen takip sonrasında eşinin bilgisayarında başka kadının fotoğraflarını bulmuştu. Fotoğraflar bilgisayarın çöp tenekesinde silinmeden kalmıştı. Çöpteki kadın fotoğrafla yüz yüze bakan kız arkadaşı şüphelendiği kocasının aylardır süren dalgınlığını anlamıştı. Kadınların sabrı gerçeği ortaya çıkarana kadardı. Kız arkadaşı kocasının aldattığı fotoğrafları ortaya sererek ispatladıktan sonra herifin bunalımdayım palavraları şak diye sona ermiş, kız arkadaşı da bunalımlara gerekçeler bulmak için kafa yormaktan kurtulmuş, res çekebilme rahatlığına kavuşmuştu. Bahar Yıldırım'ın kalçasında gezen ellerinin fantazi aradığını anlamıştı. Fantazisi bugün karşısına stripiz yaptırmaksa yarın pornocu profesyonellerle yatmak olabilirdi. Bugüne kadar evliliğe teslim olan Bahar terk edilme zamanının geldiğini kavrayabilmişti. Terk edilmekten kurtulmanın yolu teslimiyeti kırmaktı. Bir daha asla teslim olmam, dedi içinden. Tuvalete gitme bahanesiyle genç oğlana baka baka Yıldırım'ın yanından uzaklaştı. Tuvaletten çıktığında genç oğlan kapının önündeydi. Hiç konuşmadan birbirine yaklaştılar. Hiç duraksamadan hararetle öpüştüler. Bahar masasına dönerken rujunu sürdü. Bluzunun açılan düğmelerini ilikledi. Ertesi sabah ilk uçakla döneceklerdi. Dönecekleri şehir, bıraktıkları şehir olmayacaktı. 17. ayrımın sonu, sayfa 187.